Kıbrıs Türk kültüründen izler.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Kıbrıs Türk kültüründen izler programında şair yazar Hava Tekin ile birlikteyiz. Programımızı Melda Alpay hazırladı. Sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Sizlerle birlikteyiz bu haftada. Sayın Hava Tekin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Bu hafta bizlerle neler paylaşacaksınız?
Bu hafta Kıbrıs Türk'ünün önemli ürünlerinden olan el sanatlarını konuşmak istiyorum. Dinleyenlerimize bu konuda bilgiler verelim. Kıbrıs mutfağından bahsederken konuştuklarımızı anımsayan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Nasıl onlar geçmişten bugüne aktarılarak gelmişlerse aynı şekilde el ürünleri de öyledir. Geçmişten bugüne Kıbrıs'ta uygarlığını devam ettirmiş olan bütün medeniyetler diyelim izler bırakmışlardır bu kültürün el sanatlarının üzerinde. Birçok kültürden bahsederiz bu anlamda, el sanatından bahsederiz Kıbrıs'ta. Bakır Kıbrıs'ta bulunduktan sonra, bakır madeni bulunduktan sonra bakırla elde edilen kapkacaklar ve bunların işlenerek ortaya konduğu objeler de el sanatlarına girmektedir. Fakat daha çok biz bir anlamda evleri süsleyen veya yaşamımızı kolaylaştıran ürünlerden de söz ederiz el sanatlarından söz ederken. Nakışlar, bitki örücülüğü, ahşap oymacılığı gibi alanlar vardır bu el sanatları içinde. Nakış deyince Kıbrıs'ın en bilinen nakışını lefkara işinden söz etmek gerekir. Lefkara nakışı Kıbrıs'taki Trodosların eteklerindeki bir lefkara köyü var. O köyden yola çıkarak bu ismi almıştır. Köyde zamanında, şu anda olmamakla beraber, Rumlar ve Türkler birlikte yaşıyormuş ve bu lefkara işini birlikte yapıyorlarmış. Şu anda Kuzey Kıbrıs bölgesinde bu lefkara işi yine yoğun şekilde yapılıyor. Lefkara işinin tarihsel süreçte bir özel bir geçmişi var. 1489'lu yıllarda, yani kimler var o dönemde? Venedikliler var o dönemde Kıbrıs'ta. Ve rivayete göre, bu konuda iki tane anlatı var. Rivayete göre Venedik asilzadelerinin İtalya'dan getirdikleri veya Venedik'ten getirdikleri, Fransa'dan getirdikleri bir takım nakışlar vardır elbiselerde kullandıkları, asilzadelerin elbiselerinde. Zaman içinde Kıbrıs'ta yaşayan halk bu motiflerden etkilenir ve bu motiflerden kimini birebir uygulayarak, kimini kendisi geliştirerek ve kendi kültüründen katkılar koyarak o nakışa bir nakış ortaya çıkarır. O kadar zaman içinde bu o kadar beğenilir ki Venedikli asilzadeler de bunu kullanmaya başlar. Bir anlamda el değiştirir. Bu nakışın önemli bir özelliğinden bahsedelim. Kıbrıs'ta belli bölgelerde çok daha yoğun yapılır. Lefkara'nın dışında Kalabason, Larnaka bölgelerinde, Dohni bölgelerinde bu nakıştan söz etmek gerekir. Bu nakış yapılmaktadır. Lapta işi dediğimiz bir hesap işi de yine Kıbrıs'ta çok bilinen bir nakıştır. Bu da rivayete göre yine bir öğretmen hanımın Lapta bölgesinde kasnak üzerinde yaptığı bir nakıştır. O öğretmiştir bölgeye. Bölgenin ismini alarak Lapta işi veya hesap işi olarak atlanmaya başlamıştır. Daha sonra birçok bölgede, işte Ozanköy'de, Göçeri'de, Dağyolu gibi köylerde, Yılmazköy'de filan bu hesap işi çok fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Bu hem lefkara işinin hem hesap işinin özelliği şu: o dönemde, geçmişten özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasından çok önceden itibaren süre gelen bu nakışlar aynı zamanda ekonomik koşulları da güçlendirmek için yapılan nakışlardır. Çünkü çeyiz hazırlayan genç kızlar veya çeyiz hazırlayan hanımlar, anneler kızları için bu ürünü yaparak satmaya ve bu elde edilen parayla da çeyiz hazırlamaya niyetlenirler veya evleri için yaparlar bu nakışları. Bugün hala çok gündemdedir, çok gözdedir lefkara işi ve hesap işi. Bu yüzden de hem ekonomik açıdan hem turistik açıdan bu ürünü severek kullanıyor insanlar ve satışı söz konusu. İğne danteli dediğimiz bir başka dantelden de söz etmek gerekiyor. Bu nakışın da 1900'lü yıllarda adaya geldiği söyleniyor ama tam anlamıyla nereden geldiği henüz bilinmiyor. Kıbrıs'ın en çok bilinen işlerinden, nakışlarından bir tanesi koza işi dediğimiz nakışlardır veya el işleridir diyelim. Kozalar ipek böceğinden yola çıkılarak elde edilen ipek ipliklerle yapılan nakışlar vardır. Bunun yanı sıra kozaların biçimlenerek tablolara dönüşmesi söz konusudur veya takılara dönüşmesi söz konusudur. Bunlar da birbirinden ilginç örnekler ortaya koyar. Örneğin çiçek motifleri veya belli bir bölgeyi anlatan tablolar bu ürünle yapılmaktadır. Bunlar da 1570'li yıllarda Osmanlı'nın adaya gelmesinden sonra ipek böcekçiliğinin daha önceden adada varmış ama o zaman Osmanlı ipek böceği yapan ustaları da yollamış. Böylece bu ürün, bu sanat daha da gelişmiş Kıbrıs'ta. Bugün de yine aynı şekilde, çok gelişmiş şekilde yaşamaktadır Kıbrıs'ta koza işçiliği. İpek böcekçiliği diye bahsettiğimiz bu sanat, evlerde ipek böceği yetiştirilmeyi de gerektirmektedir. Zaman içinde bunlarla ilgili atölyeler kurulmuştur, dokuma yapılmıştır. İpek böceğinden yola çıkarak yapılan dokumalar, ipekli dokumalar da Kıbrıs'ta son derece beğenilen dokumalardır. Dokumalardan söz etmişken Kıbrıs'ın başka dokumalarından da söz etmek isterim. Masa örtüsü, çarşaf, buna benzer yastık işi gibi yapılan dokumalarda Kıbrıs'ın hem ipeği kullanılmakta hem de kendine has ürünleri dokunmakta. Hasır dokumacılığı, bunun dışında bir de kalem işiyle yapılan örgüler vardır. Bitki örgücülüğüne girmektedir bu. Sandalye yapılıyor. Sesta dediğimiz büyük ürünler yapılıyor. Bu sesta dediğimiz ürünler mutfaklarda ürünlerin üzerine konduğu tepsi gibi hayal edebiliriz. Ama bunların özelliği şudur. Kalemler doğal boyalarla boyanarak rengarenk kalemler elde ediliyor. Saplar diyebileceğimiz buğday sapları elde ediliyor. Ve o saplarla bir örücülük gerçekleştiriliyor. Bu örücülük hem görsel olarak bir şölendir hem de mutfaklarda veya evlerde dekorasyon olarak da kullanılmaktadır.
Efendim, tabii bütün bunların ötesinde bu el sanatlarından bahsederken bunların aslında bir tarih yansıması da oluyor.
Tabii.
Kültürel yansımalarını bir tarafa bırakalım. Aslında dönemsel olarak hem renk hem ton hem de yapım aşaması tabii açısından tarihsel bazı girdileri kesinlikle de bize veriyor galiba, tabii, değil mi?
Yani bugün Kıbrıs'ta hala uygulanan bu sanatta, örneğin sestalarda kullanılan yeşil, kırmızı, pembe, mor tonları inanılmaz güzel kök boyalarla yapılan tonlardır onlar. Bir anlamda sizin orada yapılan motifler, kullanılan motifler, değişik motifler vardır. Yıldız motifi vardır, çiçek motifi vardır. Bu motifler aynı zamanda orada yaşayan kültürün duygusunu da ortaya koymaktadır. Bu duygu nedir? Sevinçtir, umuttur, geleceğe taşınan beklentidir veya herhangi bir şeyden esinlenen, bir sevinçle ortaya konan bir motiftir. Bu motifler aynı zamanda halıcılıkta da kullanılıyor. Hem hasır halıcılığında, mutfaklarda kullanılan, antrelerde kullanılan hasır halıcılığında da kullanılıyor. Hem de normal salonlarda kullanılan halı motiflerinde de buna rastlanıyor, bu motiflere rastlanıyor. Bir anlamda kültürün yansıması, ama nasıl yansıması? Duyguyla, düşünceyle, hayalle, umutla beraber bütünlenerek yansımasıdır aslında bütün bunlar.
İsterseniz bir müzik arası verelim, ardından tabii kaldığımız yerden devam edelim. Thank you. Bu güzel müziğin ardından tekrar birlikteyiz. Şair ve yazar Sayın Havva Tekin'le güzel dokumaları anlattık. Efendim güzel işleri anlattık. Şimdi neler anlatacağız?
Yine bu dokumalardan özel bir üründen bahsetmek isterim bu konuyu kapatmadan önce. Bürümcük denen çok güzel bir yumuşak kumaş. Bunlar genellikle giysi ve çarşaf olarak kullanılan, masa örtüsü olarak kullanılan ürünlerdir. Yalnızca Kıbrıs'ta olduğu söyleniyor ama Kıbrıs dokuması olarak da geçiyor bunlar. Bundan da bahsetmek isteriz. Yemenilerden de söz etmek isterim. Geçmişte tabii daha çok kullanılıyormuş. Şu anda artık bir aksesuar olarak kullanılıyor ama geçmişte başörtüsü olarak kullanılıyormuş Yemeniler. Daha çok çiçek motifleri, doğada görülen bitkilerden yola çıkarak elde edilen motiflerle yapılan başörtüleriymiş bunlar. İnce Yemeni diye tabir edilen kumaş üzerine renkli kök boyalarla yapılan bir anlamda yansıtmadır Yemeniler. Ve bugün de eşarp olarak, dekorasyon ürünü olarak kullanılmaktadır. Evet, Kıbrıs'ın el işlerinden söz ederken turistik açıdan bunun ne kadar önemli olduğunu da vurgulamak isterim. Ülkeye gelen turistlerin yalnız Kıbrıs mutfağını tatması veya tarihsel bölgeleri gezmesi yeterli değil kuşkusuz. Ülkelerine dönerken bir anı olarak veya daha sonra hatırlayacakları bir obje götürmeleri bir kültür için son derece önemlidir bana göre. Yani bir İtalya'da, Fransa'da, Japonya'da Kıbrıs'tan giden bir el işinin, bir küçük sestanın veya bir koza işinin, tablonun, bir lefkara işinin herhangi bir parçasının olması aslında sizin kültürünüzün taşındığını da gösterir. Bu anlamda bir ülkenin veya bir toplumun tanıtılması yalnızca siyasi politik yollarla olmuyor, ekonomik yollarla da oluyor, turistik yollarla da oluyor. Özellikle siyasi ve politik yolların dışında turistik ve başka anlamda belki folklorik anlamda belki spor anlamında bir araya getiren unsurların başka ülkelere gitmesi sizi daha çok sempatik hale getiriyor. Yani sevecen bir tarafı vardır, duygusal bir tarafı vardır olayın. Bu yüzden de ben çok ciddi alıyorum el işlerini, Kıbrıs mutfağını. Bunlar gittiğimiz yerlerde biz nasıl etkileniyorsak ve o gittiğimiz mutfağı öğrenmeye çalışıyorsak, gittiğimiz kültürün herhangi bir el işini satın alarak evimize getiriyorsak ve onun anısı olarak onu kullanıyorsak veya bir yere obje olarak bırakıyorsak, aynı şekilde Kıbrıs Türk kültürünün bu şekilde dünyayı dolaşmasını arzu etmekteyim ben bir halk bilimci olarak.
Bütün bu anlattıklarınız Kıbrıs'ta devam eden galiba sanatlar
kesinlikle,
aslında değil mi?
Evet.
Ve Kıbrıs'a gelenler de bu sanatları bulabilecekleri tabii, alanlarda tabii, mevcut herhalde.
Tabii. Örneğin Lefkoşa'dan, Büyükhan'dan bahsetmek isterim. Büyükhan'da bu sözünü ettiğimiz ürünlerin hemen hepsine ulaşabilir turistler veya orayı ziyaret eden konuklar. Onlardan satın alma, evlerine götürme olanağı var her zaman. Hatta bunların nasıl yapıldığına dair bilgi almak için de atölyelerden yararlanabilirler. Hala hem yapılıyor hem de satılıyor.
Peki bütün bunlar aslında hem belediyeler hem devlet tarafından desteklenen sanatlar devam
tabii,
etmesi açısından tabii, var mı?
Tabii. Bu konuda hem kurslar açılıyor. Belediyenin ve devletin desteklediği kurslar açılıyor. Sanat okullarında ders olarak konuluyor. Öğreticiler var, usta öğreticiler var. Belli merkezlerde onlar da bu işleri öğrenmek isteyene mutlaka anlatıyorlar, tanıtıyorlar. Bu arada Kıbrıs'ın ahşap işçiliğinden de söz etmek gerekiyor. Eskiden gelin sandıkları dediğimiz çeyiz sandıklarının oyularak yapılması söz konusu. Kapılar, dolap kapıları, tahta yatak çerçeveleri, ben bunlara tanık olmuş biri olarak oradaki estetiğe de tanık olduğumu söylemek isterim. Çok güzel oyma işleri var Kıbrıs'ta, ayna çerçeveleri. Kıbrıs'ın doğasından da etkilenerek yapılan bu ürünler son derece kıymetli. İşte Kıbrıs'ın üzümleri biliyorsunuz çok meşhurdur. Üzümler oymalara giriyor. Aynı zamanda bitkiler, çiçekler, medoş laleleri falan oymalara girip yerleşiyorlar ve siz bunu aslında geleceğe taşımış oluyorsunuz. Bir dolap kapağında o medoş lalesini gördüğünüzde, o bir salkım üzümü gördüğünüzde veya Kıbrıs'a dair bir kuşu gördüğünüzde, bir kuş oymasını gördüğünüzde o coğrafyayı bir anlamda yeniden tanımış oluyorsunuz.
Evet, bütün bunlar tabii devam eden ve devam ettirilmesi gereken evet, noktalar olduğu için.
Bu yüzden de usta çırak ilişkisi çok önemli. Yani hem kadınların hem erkeklerin hem yetişmekte olan gençlerin bu meslek diyeceğim artık bunlar meslek çünkü bir anlamda merak etmesi ve yönelmesi, öğrenmesi çok kıymetli.
bir noktada da aslında bir üretim, bir sanat, zanaat daha doğrusu. Bu zanaatin devamlılığı açısından da belli noktalarda devlet teşvikleri aslında gerekiyor. Bütün bunlar içinde zanaatçılar herhalde bir arada toplanıp bunu nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyorlardır.
Var zaten, kurulan kooperatifler var. Kadın üreticileri destekliyorlar bu anlamda ve dışarıya satış için hazırlıyorlar. Fakat şöyle bir parantez açmamız gerekiyor burada. Bu üretilen el işleri, ürünler ne yazık ki çok uzağa gidemiyor Kıbrıs'tan. Kıbrıs içinde dolaşıyor, gelen turistleri alıp götürüyor veya en fazla Türkiye'ye geliyor. Çünkü ne yazık ki Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda tam anlamıyla dünya tarafından tanınmadığından bir başka ülkeye ihraç edilmesi, gönderilmesi çok söz konusu değil. Hellim gibi, meşrubatlarımız gibi, başka ürünlerimiz gibi satışı çok fazla söz konusu olmuyor henüz. Dileyelim bu zaman dönsün, değişsin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmış olsun. Bu ürünlerimiz de kendi markalarımızla beraber dünyayı dolaşsınlar.
El işlerinden bahsederken Havva Hanım, biz hep kültür noktasından bahsediyoruz ama bütün bunların oluşması, oluşturulması için de doğayla bütünleşen bir halktan da bahsetmemiz gerekir.
Kuşkusuz.
Şimdi bahsediyorsunuz işte ipek örücülüğü diyorsunuz, ipek kozacılığı diyorsunuz. Bütün bunlar aslında doğayla bütünleşik bir zanaatin gelişmesi noktasında görüyoruz. Farklı bölgelerde farklı zanaatlar gelişiyor değil mi?
Örneğin saplardan bahsettik, kalem diye bahsettiğimiz o saplar, buğday saplarıdır onlar veya kamışların inceleridir. Bunlar halkın doğası, ovalarda yaşantısını temsil eder. Ovalardaki yaşantının evlere taşınmasıdır. Bu ürünlerden yararlanma düşüncesidir. Bundan nasıl yararlanırım ve kendime bundan nasıl bir yarar çıkartırım düşüncesiyle yapılıyor. Bir ekim ekerken, bir hasat yaparken, elde ettiği ürünü toplarken, yani buğdayı ayıştırırken ortaya çıkan sapı heba etmiyor. Onu alıyor, renklendiriyor, örüyor. Doğayı yaşatıyor. Hem bir çıkar, bir yarar elde ediyor. Kendi mutfağı için, evi için satarak ekonomik açıdan kendine katkıda bulunuyor. Aslında bu şunu söylüyor. Geçmişten bugüne yaşayan toplumların, yani kendisini yaşatmayı başaran toplumların doğayla bütünleştiği zaman bunu başardığını biz görüyoruz. Yani doğayla bütünleştiği için o insan doğayı, toprağı sevdiği için onu yaşatmayı bir içselleştiriyor. Yani bundan vazgeçmiyor. Bu onun için çok önemli hale geliyor. İşte sepeti yapıyor, işte sandalyesini örüyor yine aynı şekilde. Bunlar çok kıymetli şeyler.
İşte gelişen kültürün aslında büyük bir yanılsaması bu.
Kesinlikle.
Çöp üreten bir toplum aslında zanaat üretemiyor maalesef.
Tam bu noktada size katkı olarak eklemek isterim ki şimdi sap örücülüğüyle elde edilen sandalyeler var. Bugün hala kullanılıyor Kıbrıs'ta. İnanın bana bugün tüketemediğimiz o plastikten o kadar kıymetli ve o kadar uzun ömürlü ki plastik bir yerde kırılıyor, atılıyor. O yıllarca 50 yıl, 60 yıl dayanıyor. Yani benim annemin çeyizinden gelen ürünler var. Düşünün kaç yıl. Yani bu o kadar sağlam bir şey. Yani siz bir emek verdiğiniz zaman hem bir sanat çıkıyor ortaya, bir zanaat çıkıyor, hem de uzun ömürlü bir ürün elde etmiş oluyorsunuz. Ekonomik açıdan sağlam, sizi geleceğe taşıyan bir ürün elde etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda da çok önemli.
Çok teşekkür ediyorum bugünkü
ben
anlattıklarınız ve paylaştıklarınız için bizimle. Gerçekten Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programında farklı güzel bir program oldu. Halk bilimci, şair, yazar Sayın Havva Tekin Erzmer olduğu gibi bizimle birlikteydi. Değerli yapımcımız Melda Alpa ile birlikte. Sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Bu haftalık sizlere veda ediyoruz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Kıbrıs Türk Kültüründen izler.